41. ayrım. Sayfa no 353. 11. Pavel Sierov bürosundaki masanın başına oturmuş, demir yolları ve sınıf mücadelesi hakkında vereceği nutkun daktiloya çekilmiş kopyasını düzeltiyordu. Sekreteri de elinde kalemi yanı başında endişeyle beklemekteydi. Sierov'un odasının penceresinden terminalin platformları görünüyordu. Tam başını kaldırdığı sırada uzun boylu deri ceketli bir adamın platformdan geçtiğini gördü. Sierov öne doğru eğildi ama adam uzaklaşmıştı. Sekreterine "Geçen adamı gördün mü?" diye homurdandı. "Hayır yoldaş Sierov. Sadece bildiğim biri sandım. Acaba buralarda ne yapıyor?" Bir saat sonra Pavel Sierov bürosundan çıktı. Merdivenden inerken çiçeği çekirdeği yiyor ve kabuklarını tükürüyordu. Sokağa çıkacağı sırada deri ceketli adamı tekrar gördü. Yanılmamıştı. Andrei Taganov'du. Pavel Sierov durup kaşlarını çattı, ağzının kenarından bir kabuk daha fırlattı. Sonra ilgisizlikle Andrei'ye yaklaştı. "İyi akşamlar yoldaş Taganov." Andrei de "İyi akşamlar yoldaş Sierov" diye cevap verdi. "Seyahate çıkmayı mı düşünüyorsun Andrei?" "Hayır." "Trenle spekülatörlerin peşinde misin?" "Hayır." "GPU'nun ulaştırma bölümüne mi verildin yoksa?" "Hayır." "Neyse, seni gördüğüme memnun oldum. Seyrek görülen bir insansın. Çok meşgul olduğun için eski dostlarına ayıracak vaktin yok artık. Ayçiçeği çekirdeği ister misin?" "Hayır, teşekkür ederim." "Demek böyle pis alışkanlıkların yok. Sefahatten hoşlanmıyorum." "Kötü meraklara saplanmamışsın. Daha doğrusu sadece bir zaafın var. Evim sayılan eski istasyonla ilgilenmene memnun oldum. Bir saattir buralardasın. Soracak başka sorun var mı?" "Kim, benim mi? Soru sormuyorum ki. Seni neden sorguya çekeyim yani? Sadece dostluk etmeye çalışıyordum. İnsan adının bireyciye çıkmasını istemiyor tabii. Buralardayken neden bana uğramıyorsun?" Andrei ağır ağır "Belki uğrarım" dedi. "Görüşmek üzere yoldaş Sierov." Sierov kaşlarını çatarak durup dişlerinin arasında bir ayçiçeği çekirdeği sıkıştırdı. Basamaklara inip uzaklaşan Andrei'nin arkasından baktı. Katip burnunu iki parmağıyla sildi, şişenin ağzında kalan keten tohumu yağını da önlüğüyle kurladı, sonra "Hepsi bu kadar mı yoldaş?" diye sordu. Andrei Taganov başını salladı. "Hepsi o kadar." Katip gazeteden bir parça koparıp şişeyi sardı, yağlar kağıda da bulaşmıştı. Andrei "İşler iyi mi?" dedi. Eski mavi süveter giymiş olan omuz silkti. "Berbat, 3 saatten beri ilk gelen sizsiniz. Bir insan sesi duyduğuma sevindim. Burada oturup fareleri korkutmaktan başka yapacak iş yok. Çok kötü o halde zarar ediyorsun." "Kim, ben mi? Burası benim değil ki." "O halde yakında işini kaybedeceksin. Patronun gelip kendi işini kendi görecektir." "Kim? Patronun mu?" Adam sadece sararmış iki dişi kalan ağzını açarak kırıltılı bir sesle güldü. "Hayır, benim patronum gelmez. Şık yoldaş Kovalenski'nin burada balık ve keten tohumu satmasını görmek isterdim doğrusu." "İşler böyle giderse uzun zaman şıklığı devam edemeyecektir." Adam "Belki" diye mırıldandı. "Belki de eder." Andrei Taganov başını salladı. "Belki." "50 kopek vereceksin yoldaş. Al bakalım. İyi geceler yoldaş." Antonina Pavlovna Mariinsky Tiyatrosu'ndaki yeni bale için bileti bulmuştu. Sendikalar yararına düzenlenmişti bu bale. Mozorov da yiyecek tröstünden sağlamıştı biletleri. Fakat Mozorov baleden hoşlanmazdı. Hem o akşam bir okul toplantısına gidip yiyeceklerin proletaryaya dağılması konulu bir konuşma yapacaktı. Onun için biletleri Tonya'ya vermişti zaten. Kadın Leo ve Kira'ya birlikte gitmelerini teklif etti. "Tabii bunun ihtilale uygun bir eser olması lazım" diye açıklamada bulundu. "İlk kızıl bale. Siz benim siyasetle ilgili ilkelerimi bilirsiniz. Fakat sanat bakımından insan biraz geniş fikirli olmalı. Öyle değil mi? Hiç olmazsa ilginç bir deney bu." Kira daveti reddetti. Leo da Antonina Pavlovna ile evden ayrıldı. Kadın simle işlenmiş yeşim rengi bir tuvalet giymişti. Tuvaletin karın kısmı pek dardı. Elinde de uzun altın bir sapı olan sedef kaplama bir opera dürbünü vardı. Kira'nın da Andrei ile randevusu vardı. Fakat tramvaydan inip karanlık sokaklardan geçerek saraya doğru giderken ayaklarının ağırlaştığını, vücudunun gerildiğini ve kendisiyle mücadeleye kalktığını hissetti. Genç kadın şiddetli bir rüzgara karşı yürüyordu sanki. Vücudu adeta Kira'nın unutmaya çalıştığı bir şeyi hatırlıyordu. Bir gece önce Leo ile 3 yıldır paylaştığı gri ve gümüş renkli odada ilk akşamki gibi bir gece geçirmişti. Vücudu tamamıyla temizlenmiş ve boşalmıştı sanki. Ayakları onu ağırlaştırmak için yavaşlıyordu. Arzu ettiği şeye gitmesini istemiyordu ayakları. Bunu bu gece istemesi kutsal bir şeye saygısızlıktı. Karanlık uzun merdivenin sonuna gelince Andrei kapıyı açtı. Kira, "Andrei, benim için bir şey yapar mısın?" diye sordu. "Seni öpmeden önce mi?" "Hayır, hemen sonra. Beni bu gece sinemaya götürür müsün?" Genç adam onu öptü. Kira'yı tekrar gördüğü için yüzünü neşeli bir görünüm kaplamıştı. "Peki." Kol kola girerek yürüdüler. Yeni yağan karlar ayaklarının altında gıcırdıyordu. Nevski'deki 3 sinemanın önünde büyük bezlerden afişler vardı. Mevsimin en iyi filmi. Sovyet sinemalarının yeni şaheseri. Kızıl Muharipler. İç savaşta kızıl kahramanların müthiş mücadelesi. Proletaryanın hikayesi. Meçhul işçi ve asker kitlelerinin kahramanlıklarını ortaya koyan büyük dram. Bir sinemada ayrıca şu yazı da vardı. Yoldaş Lenin, Rusya için sanatların en önemlisi sinemadır demiştir. Sinemaların antreleri ışık içerisindeydi. Bilet satanlar geceleri üzgün üzgün esniyorlardı. Kimse durup film resimlerine bakmıyordu. Andrei, bu filmi görmek istemez misin dedi. Kira başını salladı. Hayır. Dördüncü ve daha küçük sinemada yabancı bir film oynuyordu. Bu eski bilinmeyen bir filmdi. Yıldızların, aktörlerin ismi yazılmamıştı. Camekanlara sadece 3 resim konmuştu. 10 yıl önce moda olan elbiseler giymiş bir kadının resmiydi bu. Kira, bari bunu görelim diye mırıldandı. Gişe kapalıydı. Yer gösteren adam, maalesef yoldaşlar dedi. Hiç yer kalmadı. Bu seansın ve gelecek seansın bütün biletleri satıldı. Fuaye tıktım tıktım bekleyenlerle dolu. Çaresiz döndüler. Kira içini çekti. Kızıl Muharipleri görelim. Parisiana sinemasının çok geniş ve beyaz sütunlu fuayesi boştu. Film başlamıştı. Kimseyi filmin yarısında içeri almıyorlardı. Fakat yol gösteren adam selam verip onları içeriye soktu. Sinema karanlık ve soğuktu. Orkestranın gürültüsüne rağmen de çok sessiz gibiydi. Burası büyük ve bomboş bir odanın ıssızlığını hatırlatıyordu insana. Boş sıralarda yer yer birkaç kişi vardı. Perdede parçalanmış gri üniformalar giymiş askerler süngülerini sallayarak çamurlarda koşuyorlardı. Uzun bir tren katarı dakikalarca geçerek perdeyi işgal etti. Açık vagonlarda eski gri üniformalı askerler vardı. Sonra perdede bir ay sonra diye bir yazı belirdi. Eski gri üniformalar giymiş askerler süngülerini sallayarak çamurlarda koştular. Birçok kol kızıl bayrakları sallıyordu. Eski gri üniformalı askerler siperlere tırmandılar. Hava kapkaranlıktı. Bunun altında bir yazı çıktı. Zavras-Hino Savaşı. Rugan çizmeler giymiş birkaç kişiyi duvara dayanmış olan hasır ayakkabılı adamları koşuna dizdiler. Bunun altında da bir yazı belirdi. Samsonovo Savaşı. Eski gri üniformalı askerler ellerindeki süngüleri sallayarak çamurlarda koştular. Bu sefer perdede 3 hafta sonra diye bir yazı göründü. Uzun bir Katar güneş batarken yol alıyordu. Bunun altında da proletarya dev çizmesini dejenere olmuş aristokratların boğazına bastı yazılıydı. Rugan çizmeli erkekler bayağı bir genelde dans ederken kadınlar bir taraftan kameraya bakmışlardı anlaşılan, yüzleri perdeye dönüktü. Bir yazı daha göründü. Fakat kızıl muhariplerimizin ruhu proletarya meselesine sadıktı. Eski gri üniformalı askerler süngülerini sallayarak çamurlarda koştular. Ne konu ne de kahraman vardı. Fuayedeki bir afiş bunu açıklıyordu. Proletarya sanatının amacı toplum hayatının dramını ve rengini yansıtmaktır. Film tekrar başlamadan önce antrakta Andrei, bunun baş tarafını görmeyi istiyor musun diye sordu. Kira başıyla, evet daha vakit erken dedi. Filmi beğenmeyeceğini biliyorsun. Sen de beğenmeyeceksin. Çok tuhaf Andrei. Bu gece Mariski Tiyatrosu'ndaki yeni baleye gitmek için fırsat çıkmıştı. İhtilalle ilgili bir eser olduğu için gitmedim. Halbuki burada bu destanı seyrediyorum. Kiminle gitme fırsatı çıktı? Bir arkadaşımla. Yoksa Leo Kovalenski'yle mi? Andrei, biraz küstahlık etmiyor musun? Kira, bütün ahbaplarının içinde o... Onu beğenmediğini biliyorum. Buna rağmen kendisinden bu kadar sık söz etmenin ne gereği var? Kira, siyasetle ilgin yok değil mi? Hayır, neden sordun? Hayatını anlamsızca feda etmeyi hiç istemezdin. Sebepsiz yere hapse girmeyi veya sürgün edilmeyi ve böylece ömründen yılların çalmasını istemezdin. Öyle değil mi? Ne demek istiyorsun? Leo Kovalenski'den uzaklaş. Kira'nın ağzı açık kaldı. Elini havaya kaldırdı. Uzun bir an kımıldayamadı. Sonra büyük bir güçlükle konuşabildi. Ne? Ne demek istiyorsun Andrei? Kötü insanlarla arkadaşlık eden birinin arkadaşı olarak tanınmak istemezsin değil mi? Hangi insanlar? Birkaç kişiler. İçlerinden biri de bizim yoldaş Siero. Fakat Leo ne? Onun özel bir yiyecek mağazası var değil mi? Andrei, bana bir GPU ajanı gibi davranıp... Hayır, seni sorguya çekmiyorum. Senden öğrenecek bir şeyim yok. Sadece seni korumak için Kovalenski'nin yaptıklarının ne kadarını bildiğini anlamak istiyordum. Hangi yaptıkları? Sana bu kadar söyleyebilirim. Hatta bu kadarını bile söylememem gerekirdi. Fakat bu arada senin isminin de işe karışmamasını istiyordum. Hangi işe? Kira, senin yanında bir GPU ajanı değilim. Işıklar söndü ve orkestra internasyonel başladı. Perdede tozlu çizmeler kuru ve yer yer çatlamış toprağa basarak ilerlediler. Vücutları görünmüyordu. Sadece pençeleri yamanmış, derileri çatlamış, içindeki ayakların kasları ve ter yüzünden buruşmuş çizmeler ilerliyordu. Çizmeler ne ağır gidiyorlardı ne de hızlı. At nalı değildi bunlar. Fakat insan ayağına da benzemiyorlardı. Topuklara ve tabanlara basarak ilerliyorlardı. Tıpkı gri tanklar gibi önlerine çıkan her şeyi ezip toz haline sokarak geçiyorlardı. Ölü, ölçülü, sonu gelmeyen cansız ve merhametsiz gri çizmelerdi bunlar. Gürültülü gürültülü enternasyonel çalınırken Kira Andrei diye ısıtladı. GPU'nun yeni bir soruşturmasına mı bakıyorsun? Hayır, kişisel bir iş bu. Perdede gri üniformalar ateşin etrafında oturuyorlardı. Hava simsiyahtı. Nasırlı eller demir karavanaları karıştırıyor, ağızlar açılıp eğri dişler görünüyordu. Gülümsüyordu bu ağızlar. Bir adam armonika çalıyor, pis pis sırıtarak iki yanına sallanıyordu. Bir adam kazak dansı yaparak dönüyordu. Ayakları uçar gibiydi. Eliyle de tempo tutuyordu. Bir adam sakalını kaşıdı, bir adam boynunu, bir başkası da başını kaşıdı. Bir adam bir ekmek kabuğunu çiğniyordu. Ekmek kırıntıları ceketin açık yakasından tüylü kara göğsüne düşüyordu. Bir zaferi kutluyordu onlar. Kira yine fısıldadı. Andrei, GPU'ya rapor etmen gereken bir şey mi var? Genç adam evet dedi. Perdede bir gösteri yürüyüşe yer almıştı. Bir şehrin caddesinden geçerek zaferi kutluyorlardı. Bayraklar ve yüzler ağır ağır kameranın önünden geçti. Tıpkı görünmez iplerin idare ettiği bal mumu kuklalar gibi hareket ediyorlardı. Koyu renk eşarplı genç yüzler, örgü şallı yaşlı yüzler, asker kasketi giymiş insanlar, başlarında deri şapkalar bulunan adamların suratları, birbirine benzeyen neşesiz yüzler. Gözler sanki boyayla yapılmış gibi yassız duruyordu. Dudaklar da yumuşak ve biçimsizdi. Kımıldamadan, kaslarını kullanmadan yürüyordu insanlar. Adeta ayakları hareketsizdi ve sadece yerdeki parke taşları ilerliyordu. Kira başını geriye çekti, tepeden tırnağa titredi. Andrei, artık gidelim. Genç adam itaat ederek hemen kalktı. Dışarıda bir kızak çağırınca Kira, hayır yürüyelim dedi. Yürüyelim iki ayağımızla. Andrei onun kolunu tuttu. Neyin var Kira? Hiç. Ayaklarının altında ezilen karın sesini dinleyerek yürüdü. Şey, filmi sevmedim. Çok üzgünüm hayatım, seni suçlamıyorum. Keşke bu filmleri çevirmeseler. Kendi hesaplarına daha iyi olur bu. Andrei, sen her şeyi bir tarafa bırakıp Avrupa'ya gitmek istemiştin değil mi? Evet. O halde neden şimdi? Biri aleyhine, bir işe girişiyorsun. Artık hizmet etmediğin efendilerine neden yardıma çalışıyorsun? Onların hala hizmete değer olup olmadıklarını anlayacağım. Bu senin için ne ifade eder ki? Bunu anlamalıyım. Çünkü bütün hayatım buna bağlı olabilir. Ne demek istiyorsun? Kendime son bir fırsat tanıyorum. Onlara göstermek istediğim bir şey var. Onların bu bakımdan ne yapmaları gerektiğini biliyorum. Korkarım onların bu konuda ne yapacaklarını da biliyorum. Hala parti üyesiyim. Kısa bir süre sonra partinin üyesi olarak kalıp kalmayacağımı anlayacağım. Birkaç hayat pahasına bir deney mi yapıyorsun Andrei? Sona ermesi gereken birkaç hayat pahasına. Andrei. Genç adam hayretle Kira'nın beyaz yüzüne baktı. Kira ne var? Bana işim hakkında asla soru sormazdın. Hiç bunları konuşmazdık. Benim işimin hayat ve gereğinde ölümle ilgili olduğunu biliyorsun. Hiçbir zaman işim seni şu anki kadar korkutmamıştı. Bu konuda ikimiz de konuşmamalıyız. Yani bu konuyu açmamı yasak mı ediyorsun? Evet. Hem sana söylemem gereken bir şey var. Lütfen dikkatle dinle ve cevap verme. Çünkü ben bunun cevabını öğrenmek istemiyorum. Sesini çıkarmamanı istiyorum. Böylece soruşturma yaptığım konuda neler bildiğini öğrenmemiş olurum. Korkarım senin bu konuda habersiz olmadığını daha şimdiden biliyorum. Karşılaşacağım adamdan %100 dürüstlük bekleyeceğim. Onun karşısında ben de aynı durumda olmalıyım. Başka şekilde onun karşısına çıkmama sebep olma lütfen. Kira sakin olmaya çalıştı. Fakat sesindeki korkuyu gizleyemiyordu. Sesinin kendisine has bir hayatı ve korkusu vardı sanki. Andrei, cevap vermeyeceğim. Şimdi dinle ve beni sorguya çekme. Ne olur bana soru sorma. Sana söyleyebileceğim ancak şu, sana yalvarıyorum. Anlıyorsun değil mi? Bütün benliğimle yalvarıyorum. Eğer senin için bir değerim varsa ilk defa bugün bundan faydalanmak istiyorum. Yalvarırım iş işten geçmeden bunu bırak. Andrei, bunu bir tek sebep için, benim için yap. Genç adam Kira'ya döndü. Kira o güne kadar görmediği bir yüzle karşılaştı. GPU'dan yoldaş Taganov'un anlaşılmaz ifadeli yüzüydü bu. Bu yüz gizli karanlık mahzenlerde adam öldürmesini rahat rahat seyredebilirdi. Sonra ağır ağır sordu. Kira, bu adam senin için ne ifade ediyor? Kira onun ses tonundan ancak susarsa Leo'yu en iyi şekilde koruyabileceğini anladı. Omuz silkti. Sadece bir arkadaş. Bir daha bu konuyu açmayız Andrei. Geç oldu, beni eve götürür müsün? Fakat Andrei onun ailesinin oturduğu apartmana bırakınca Kira ayak seslerinin köşeyi dönmesini bekledi sadece. Sonra karanlık sokaklarda koşarak ilk bulduğu taksiye atladı. Mariski Tiyatrosu diye emretti. Son sürat gidin. Tiyatro loş ve tenha antresine girince kapalı kapıların ardından orkestranın sesini duydu. Anlamsız, karışık seslerdi bunlar. Sert bir memur, şimdi içeriye giremezsiniz yoldaş dedi. Kira onun avucuna buruşuk bir banknot sıkıştırıp fısıldadı. Birini bulmam lazım yoldaş. Bu ölüm kalım meselesi. Annesi ölmek üzere onun. Sessiz sedasız koyu mavi perdenin arasında içeriye süzüldü. Tiyatro yarı yarıya boştu. Işıklı sahnede alev rengi tül elbiseler giymiş narin balerinler, yaldızlı karton bilezikler takılı beyaz pudralı ince kollarını sallayarak dönüyorlardı. İşçilerin dansıydı bu. Genç kadın Leo ve Antonina Pavlovna'yı boş bir sıradaki rahat koltuklarda buldu. Kira'nın öbür uçtan kendilerine yaklaştığını görünce ikisi de yerlerinden fırladı. Biri arkadan fısıldadı. Oturun. Kira da Leo diye fısıldadı. Gel. Hemen gel, bir şey oldu. Ne? Hadi gel, anlatacağım, buradan çıkalım. Genç adam kadının peşinden karanlık geçitte ilerledi. Antonina Pavlovna da ördek gibi badi badi peşlerinden geliyordu. Boş antrenin bir köşesinde durdular. Kira, GPU diye mırıldandı. Leo, senin dükkanın peşinde onlar. Bir şey biliyorlar. Ne? Nereden öğrendin bunu? Biraz evvel Andrei Tagonov'u gördüm. O? Andrei Tagonov'u mu gördün? Nerede? Senin aileni ziyaret edeceğini sanıyordum. O. Onu sokakta gördüm. Hangi sokakta? Leo, bırak şimdi bunları. Anlamıyor musun? Kaybedecek vaktimiz yok. Ne dedi? Fazla bir şey söylemedi. Sadece birkaç ima. Tutuklanmak istemiyorsam senden uzak durmamızı söyledi. Senin yiyecek dükkanın olduğundan söz etti. Pavel Siyarov'un da adı geçti. GPU'ya rapor vereceğini anlattı. Bana kalırsa her şeyi biliyor. Demek sana benden uzak durmanı söyledi. Leo, sen... Kıskanç bir budala beni korkutamaz. Leo, sen onu tanımıyorsun. GPU işlerinde hiç şakası yoktur onun. Hem seni de kıskanmıyor. Neden kıskansın? GPU'nun hangi şubesinde? Gizli servis şubesinde. Demek fikrisat şubesinde değil. Hayır, ama bu soruşturmayı tek başına yapıyormuş. O halde gel. Mozorov'la Pavel Siyarov'a telefon edelim. Siyarov da iktisat şubesindeki dostlarını arasın. Senin Tagonov'un neler yaptığını öğrensin. Bu kadar telaşlanma. Korkacak bir şey yok. Siyarov'un arkadaşları durumu düzeltirler. Hadi yürü. Dışarıda bir taksiye binecekleri sırada Antonina Pavlovna nefes nefese yetişti. Leo, benim o dükkanla hiç ilgim yok. Bir soruşturma yapılırsa o dükkanla hiçbir ilgim bulunmadığını unutma. Ben sadece Siyarov'a para götürdüm. Bunu nereden geldiğini de bilmiyorum. Bunu sakın unutma Leo. Bir saat sonra bir kızak sessiz sedasız Levs Komoleski'nin gıda pazarının arka tarafına yanaştı. İki adam sessiz sedasız donmuş karanlık merdivenden bodruma indiler. Leo ve katip ellerinde kör bir ışıklı bir lambayla onları bekliyorlardı. Yeni gelenler hiç ses çıkarmadılar. Leo usulca çuvalları ve sandıkları işaret etti. Adamlar hemen bunları yukarıdaki kızağa taşıdılar. Kızağın üstüne kürk bir battaniye örtüldü. Bodrumun boşalması 10 dakika bile sürmemişti. Leo eve dönünce Kira endişeyle ne oldu diye sordu. Genç adam onu süzdü. Git yat. Rüyanda da GPU ajanlarını görme. Ne yaptın? Her şey halloldu. Bütün yiyecekleri çıkardık. Şimdi onlar Kızıl Leningrad'dan uzaklara doğru gidiyor. Siyarov'dan yarın gece yeni mal gelecekti fakat onu da iptal ettik. Bir süre dürüst çalışan bir yiyecek dükkanı işleteceğiz. Siyarov durumu anlayana kadar böyle devam edecek. Leo, ben... Tekrar tartışmaya kalkışma. Sana daha önce de söyledim. Şehirden ayrılacak değilim. Bu şüphe çeker. Zaten endişelenmeme neden olacak bir şey de yok. Siyarov'un GPU'daki durumu çok kuvvetli ve... Leo, sen Andrei Taganov'u tanımıyorsun. Hayır, tanımıyorum. Fakat sen kendisini çok iyi biliyorsun anlaşılan. Leo, rüşvet yediremezler ona. Olabilir fakat onun ağzını kapayabilirler. Eğer sen korkmuyorsan... Korkmuyorum tabii. Fakat yüzü her zamankinden soluktu. Kira paltosunun düğmelerini açan Leo'nun ellerini titrediğini de fark etmişti. Leo, ne olur dinle diye yalvardı. Leo, lütfen ben... Leo homurdandı. Kes sesini. 12. GPU'nun iktisat şubesi şefi Andrei Tagonov'u bürosuna çağırdı. Adamın bürosu GPU'nun merkezindeydi. Buraya hiçbir ziyaretçi sokulmaz ve ancak birkaç memur girebilirdi. İçeriye alınanlar alçak ve saygı dolu seslerle konuşur, bir türlü rahat edemezlerdi. Şef masasında oturuyordu. Asker ceketi, daracık pantolon, uzun çizmeler giymişti. Kalçasında da bir tabanca asılıydı. Saçları kısacık kesilmişti. Sinek kaydı tıraşlı yüzünden yaşını anlamak imkansızdı. Gülümsediği zaman küçük dişleri ve kahverengimsi diş etleri görünüyordu. Ama gülümsemesinde neşe ya da bir anlam yoktu. İnsan yanakları buruşup diş etleri göründüğü zaman onun güldüğünü anlıyordu. Adam, yoldaş Taganov dedi. İktisat şubesinin yetkisine giren bir iş yaptığını öğrendim. Andrei, parti kartım dedi. Şef diş etlerini göstererek gülümsedi. Soruşturma yapmana sebep olan şey nedir? Suçlayıcı bir delil. Parti üyelerinden biri aleyhine mi? Evet. Neden delili bize vermedin? İşi anlayıp tam bir rapor vermeyi istemiştim. Tamamladın mı peki? Evet. Bunu kendi şubenin şefine rapor etmek niyetinde misin? Evet. Şef gülümseyerek bu işi tamamıyla unutmanı tavsiye ederim diye mırıldandı. Andrei durakladı. Eğer bu bir emirse size şefim olmadığınızı hatırlatırım. Eğer nasihat ise buna ihtiyacım yok. Adam sessiz sedasız onu süzdü. Sıkı disiplin ve tam sadakat takdir edecek meziyetlerdir Yolgaç Taganov. Bununla beraber yoldaş Lenin'in de söylediği gibi bir komünist gerçeklere uymasını bilmelidir. Ortaya çıkarmak istediğin şeyin sonucunu düşündün mü? Evet. Böyle bir sırada bir parti üyesi yüzünden bir rezalet çıkmasını uygun buluyor musun? Bunu ilgili parti üyesi düşünmeliydi. Sen o kişiyle olan ilgimi biliyor musun? Evet. Bunu bilmen planlarını değiştirmene sebep olmayacak mı? Hayır. Sana yardımım olabileceğini düşündün mü hiç? Hayır, düşünmedim. Bunu düşünmenin faydalı olabileceği aklına gelmedi mi? Hayır. Yoldaş Taganov, ne zamandan beri bu görevdesin? 2 yıl 3 ay oldu. Hala aynı aylığımı alıyorsun? Evet. Terfi etmeyi istemiş miydin? Hayır. Parti yoldaşlarına karşılıklı yardımlaşma ve dostluk ruhuna inanıyor musun? Bu partinin amaçlarının üstüne tutulmalıdır. Partiye sadık mısın? Evet. Her şeyden fazla mı? Evet. Kaç defa partinin temizlik komitesinin karşısına çıktın? 3 defa. Yine bir temizlik yapılacağını biliyor musun? Evet. Araştırdığın işte şefine bir rapor vermek niyetinde misin? Evet. Ne zaman? Bugün öğleden sonra saat 4'te. Şef saatine baktı. Pekala. 1,5 saat sonra demek. Başka bir şey var mı? Hepsi bu kadar yoldaş Taganov.